Ayrım 20. Yaban Kazları, Daniel Carney, sayfa 296. Peter Limbani'nin yanına oturdu. "Biraz düşündüm," dedi. "Sana söylemek istediğim bir şey daha var. Ondan sonra bir daha bu konuya dönmeyeceğim. Ben Rodezya'da polisliğe ilk başladığımda özel bölüm bizim karakola bir terörist getirmişti. Onu gözden uzak bir yerde tutmak istiyorlardı. Biz pek kalabalık olmadığımız için gece nöbeti bana düştü. Birbirimize bakmamaya çalışarak bir süre oturduktan sonra adamla konuşmaya başladık. Okulda notları benden üstünmüş. O gece sabaha kadar deşmediğimiz konu kalmadı. Kara, beyaz, ırk ayrımı, adalet. Pek çok şeyde aynı düşünceleri paylaştığımızı fark ettik. O kadar çok konuştuk ki sonunda onun kara dirili olduğunu unutmuştum bile. Ama sabaha doğru bana sen beyazsın ve kara diriller Salisbury'ye yürüyor ve beyazlar da haksız olsalar hangi tarafı tutardın diye sordu. Bir süre düşündüm. Sonra tüm adalet sevgime karşın beyazlar için dövüşeceğimi fark ettim. Hiç kuşkum yoktu bundan. Her şey konuşulup sona erdiğinde sen yine kendine ait olan için dövüşürsün. İnsanın yapısı böyledir. Bunu söyledim kendisine. Peki ya beyazlar Harari üzerine yürüseler ve kara deriller haksız olsalardı ne yapacağını sordum. Ben de kara derililerle birlikte olurdum dedi. İşte başladığımız yere dönmüştük ve bütün gece boyunca adaletten söz etmiştik. Onu sevmiştim, onun da beni sevdiğini sanıyorum. Ama ormanda karşılaşsak ve karşı taraflarda olsak birbirimizi öldürürdük. Hoş bir şey olmazdı belki ama gerçek buydu ve ikimiz de biliyorduk bunu. İşte o günden beri politikadan konuşmak istemem. Bir sürü laf kalabalığından başka bir şey değil. Limbani oturduğu yerde doğruldu. O gece birbirinize uzanıp birbirinizi anlamaya çalıştınız sizler. Eğer bir hücrede bulunmasaydınız buna gerek duymayacaktınız. Başarısızlığa uğrayınca da ikiniz de güven içinde olduğunuz mevzilerinize döndünüz. Ancak burada önemli olan bir Afrikalıyı gerçekten sevmiş olman. Evet, ben pek çok Afrikalıyı severim. Evet, ama ona saygı da duydun. Öyle, o da senin gibiydi de ondan, diğerlerinden farklıydı. Nereden biliyorsun? Ülkendeki okumuş yazmış Afrikalılardan kaçıyı da konuşma zahmetine girdin bugüne kadar? Efendi ve uşak ilişkisinden söz etmiyorum, onunla konuştuğun gibi. Onlarla hiç karşılaşmam ki, apayrı yaşantılarımız vardır. İşte sorunun cevabı da bu ya. Beyaz ve kara Afrikalılar bir araya gelebilseler, biri onları dünyanın gözlerinden uzak bir yere kapayabilse ve birbirleriyle gerçekten konuşma zorunda kalsalar yine de birbirlerinden farklıdırlar. Ama belki de birbirlerini anlamaya başlarlar. Belki de çocuklarının üzerine bir şeyler kurabilecekleri bir anlayış platformu oluşturacak kadar birbirlerini sevebilirler. Bak, bunu sana şöyle anlatayım. Bir zamanlar dedenin dedesi Afrikalı işçilerinin yanında topraklarında terleyerek çalışırdı. O zamanın yerlileri basit, geri kalmış insanlardı. Feodal toplumda mutlu yaşıyorlardı. Dedenin dedesi de büyük bir olasılıkla basit bir insandı. Onların dilini konuşuyordu ve insan tarlada birinin yanında terleyerek çalıştı mı, onu tanımaması, anlamaması olanaksızdır. Böylece birbirlerine ihtiyaçları vardı. O yıl kıtlık olmuşsa ikisi de aç kalırlardı. Sonra sanayi başladı, kentler gelişti, her ikisi de toprağı terk ettiler. Bu noktada birbirlerinden ayrılmaya başladılar. Beyazlar kendi soydaşlarıyla bir arada yaşıyorlardı. Karalar da kendi gettolarına girdiler. Beyaz adam kara diriliyle konuşmayı unuttu. Onların neler düşündüklerini, neler hissettiklerini artık bilemiyordu. Onları eğitti ama eğitim ürününün geliştiğini, feodal düzeni yıkmak istediğini fark edemedi. Beyaz adamın oğlu kentte yetişti ve karaları hiç düşünmedi bile. Kara derilinin oldu mu olası beyaz adama hayran olduğunu bilir misin? Kendisi de diğerlerinden daha yükselince derisinin rengini değiştiremeyeceğine göre beyaz adamın kendisini sevmesini ve saymasını istedi. Gördüğü öğrenim Afrikalı soydaşlarından nefret etmeyi öğretmişti kendisine. Benim için de aynı şey oldu. Ama ister avukat, ister doktor, ister politikacı ol, beyazlar hiçbir zaman derinin kara olduğunu unutturmazlar sana. Seni hiçbir zaman aralarına almazlar. Kültürlü bir Afrikalı olmak ne demektir bilir misin? İki kültür arasında durmak, birinden nefret etmek ve diğeri tarafından kabul edilmemek, kendi ülkende iyi bir işe sahip kültürlü bir Afrikalı olmak ne demektir bilir misin? Bir dükkana gidersin, sabırla sıranı beklersin. Beyazlar da sağdan seni itip öne geçerler. İsteyerek kabalık ediyor değillerdir, seni görmüyorlardır, hepsi bu. Sonunda tezgaha vardığında tezgahtar yardımcısı sıranı bekleder ve beyazlara hizmet eder. İki kent arasında yolculuk ederken beyaz otellerin seni kabul etmedikleri için yanına çadır almak ne demektir bilir misin? Oysa sen o otellerdeki beyazların çoğundan daha iyi bir eğitim görmüşsündür, daha iyi bir işe sahipsindir ve bir çadırda yatmak istemezsin. Oğlunu en iyi biçimde okutmak ve sonra onun sokaklarda iş aramak için boşuna dolaşacağını düşünmek ne demektir bilir misin? Kabul edilme özlemidir bu. Beyaz adamla eşit koşullar altında konuşma özlemi. Seni evine davet eden ve sonra çatal bıçak kullanmayı bilip bilmediğini gözleyen bir liberalden başka biriyle ve sonra derinin rengi yüzünden her gün yeni baştan çektiğin acı ve sonunda halk yığınının arasına batman. Tanrı karadır ve kara güzeldir. Beyaz insandan nefret edersin ve bir zamanlar ona hayran olduğun için şimdi her türlü kötülüğü yapmaya hazırsın. Her yıl bu insanları okullarınızdan, üniversitelerinizden mezun ediyorsunuz. Onlara öğrenim hakkı tanıyor ama fırsat vermiyorsunuz. Önlerinde bir gelecek görmüyorlar. Fırtınanızı kendiniz ekiyorsunuz, dışarı bakıyorsunuz ama sonunda kıyamet içeriden kopacaktır.
Peki bütün bunlara ne diyorsun diye Peter huzursuzca sordu.
Tarihten ders almalı. İlerleme fırtınası önünde eğilmek kırılmaktan daha iyidir. Eğitilmiş Afrikalılarınızı alıp birer ikişer kabul edin. Diğerleri de bir umut olduğunu görsünler. Ta altlardan başlayıp yükselmelerini sağlarsınız. Ama kendilerini kanıtlayınca onları kabul edersiniz. Memurlarınız arasına alırsınız onları. Başarısız oldukları zaman sabır gösterirsiniz. Böylece sizlerden daha çok Rodezyalı sayılacak bir orta sınıf yetiştirirsiniz. Orta sınıf yetiştikçe iktidarı feda edip yerine etkinlikle yetinmek zorunda kalacaksınız. Ancak şimdi orta sınıfın ülkede bir çıkarı olacaktır. Refaha kavuşmak için dengeliliğe ihtiyaç vardır. Sizler de Afrikalı orta sınıf sizden daha tutucu olana kadar bankalar, sanayi ve büyük şirketler aracılığıyla para politikasını elinizde tutarsınız. Onlar sizi aşağı sınıflardan koruyacaklardır. Siz düşerseniz onlar da düşer çünkü. Böylece daha çok sayıda Afrikalı refaha kavuştukça siz de daha çok güvenliğe kavuşmuş olursunuz. Ama rüzgarın önünde eğilmeyi çok çabuk öğrenmelisiniz beyaz adam, çok geç kalmadan. Değişikliklerle yüz yüze geleceksiniz ve değişiklik her zaman huzursuzluk veren bir şeydir. Ama yaşayacaksınız ve son hesaplaşmada da önemli olan budur.
Bize ne olacağı seni neden bu kadar ilgilendiriyor peki?
Limbani yorgun bir biçimde omuzlarını silkti. Beyaz insana ihtiyacımız olduğu için, kıtayı canı istediği zaman girip çıkan beyazlara değil, sizin gibi başka bir vatanı olmayan insanlara. Afrikalı kendi kültürüne yabancı bir dünyada çok hızla gelişmektedir. Önünde örnek olacak dengeli bir beyaz geçmişe ihtiyacı vardır. Rüşvet yemeyen bir memur kadrosu, adaletle uygulanan yasalar, dürüst bir polis ve güçlü ama demokratik bir hükümet biçimi. Bunlara ve daha birçok şeye ihtiyacımız var. Bizim yanlışlarımıza gülüp geçmemelisiniz. Eğer geçmişinize dayanarak bu kıtada yaşamak istiyorsanız bize sizin yollarınızı öğretmelisiniz.
Sana inanmaya başlıyorum dedi Peter. Benim kalın bir kafam vardır. Bir şeyi seçmem epey güç olur. Ama bir kere de anladın mı beni kolay kolay döndüremezsin yolumdan. Sana tam olarak inanırsam senin ardından giderim. Ne yapar yapar insanların seni dinlemelerini sağlarım. Ama eğer bana yalan söylüyorsan, yalnızca benden daha akıllı olduğunu kanıtlamak istiyorsan, o zaman seni toz ederim, bunu da bilmiş ol.
Limbani yorgun bir sesle, eğer buradan kurtulursam sana bu söylediklerimi hiç durmadan tekrarlayacağım, ta ki biri sözlerime kulak verene kadar.
Pekala diye Peter ayağa kalktı, haydi gidelim artık, şimdi sıkı tutun bakalım, seni geri götürmek zorundayım. Belki de ihtiyacımız olan insan, aradığımız insan sensin.
Kan kırmızısı güneş tepelerin ardında batarken orman sessiz, boş ve ürkütücüydü. İnsan boyunda otlar hafif bir esintiyle dalgalandılar. Arkadan Ağustos böceklerinin gürültüsü duyulurdu. Witty öylesine yorgundu, vücudu kırılıyor, dikkatini toplamaya çalıştıkça gözünün önünde hayaller beliriyordu. Yolun 10 metre kadar ilerisinde bir hareket görür gibi oldu. Yorgun bir halde başını kaldırıp alacakaranlıkta gözlerini kıstı. Peter kendisine kenara çekilmesini fısıldıyordu ama önünde biri vardı. Ama Witty görüşünü güçlendirmek istercesine başını salladı. Elinde bir bıçakla bir Afrikalı geliyordu kendisine doğru. Üzerinde Endolfa'nın Simba polisinin yeşil üniforması vardı. Witty korkuyla kasıldı kaldı. Beynine emir üstüne emir yağıyor ama elini bile kıpırdatamıyordu. Önüne yılan çıkmış, bir tavşan gibi donmuş duruyordu olduğu yerde. Kaçmak istiyor ama bacakları beynine itaat etmiyordu. Belki de hiç kımıldamadan durursa adam yanından geçip giderdi. Ondan sonra da kendisi ormanın içine girip saklanırdı. Peter bir daha hafifçe seslendi. Az sonra Witty'ye doğru yürüyecekti. Peter onu korurdu. Kimse Peter'a karşı koyamazdı. Witty bu güçlü ve iyi yürekli adama karşı içinde bir sevgi dalgasının kabardığını hissetti. Peter kendisinin ölmesine razı gelmezdi. Witty'nin silahı elinde canlanmış gibiydi. Çalılar arasındaki gölgeye çevriliyordu. Şimdi çevresi çeşitli görüntülerle kaynıyordu. Arkadaşlarını uyarmak için ağzını açtı. Boğuk bir çığlık kopardı. Silahı ateş almıştı. Peter gelene kadar onları durdurabilseydi bari. Haydi Peter, çık oradan. Peter, yakınlarda bir yerden bir ses geldi. Witty hemen o yana döndü. Bir el bombası. Bir tek bombacık atabilseydi. Bıçaklı adam neredeyse üstüne atlayacaktı. Peter, yardım et Peter. Witty Peter'ın ilk çağrısına cevap vermeyince Peter birden işkillenmişti. Çalılar arasına sinerek MacTaggart da kendisini korumasını işaret etti. Ormana dikkatle kulak verince Witty'nin ayak seslerini duyup yine hafifçe seslendi. İlk uyarı çığlığını duyunca da koşmaya başladı. Koşmaya başladıktan sonra bir daha hiç geri dönmeyen bir boğa gibi gidiyordu. Birden Limbani'yi hatırladı. Geri döndü, geldiği yönde koşmaya başladı. Arkadan bir çığlık ve silah sesi duymuştu. Limbani ayağa kalkmış, bir şeyler söylemeye çalışarak kendisini bekliyordu. Peter kolunu adamın beline doladı, birlikte koştular. MacTaggart arkalarındaydı. Yere çömelmiş, silahını sol eline almış bekliyordu. Hiç acele etmeden kemerinden iki el bombası çıkardı, birini yere bıraktı, diğerinin pimini çekti. Kendisine doğru koşan ayak sesleri duyuluyordu. Hepsinin üstünde de Witty'nin çığlıkları. Bombaları birbiri ardından fırlattı, sonra silahını kaldırdı ve çalılıklara ateş etti. Bombalar patladığı anda yerinden fırlayıp Peter'ın ardından koştu. Limbani'nin dizleri tutmuyordu. Peter adamı düşerken yakalayıp sürüklemeye başladı. Bir süre böyle yürüdükten sonra bir hamlede sırtına attı. Baygın olan Limbani ellerini adamın boynunda kilitledi. İki yanında dimdik tepeler yükselen dar bir vadide koşuyorlardı. Bir yamaçtan indiler, dizlerine kadar suya girip karşı tarafa geçtiler. Irmağın öteki yakası adeta düz bir duvar gibiydi. Peter tırnaklarını toprağa geçirerek tırmanmaya başladı. Tepeye çıkınca ileri doğru giden patikayı gördü. ''Beni bırak, daha hızlı gidersin.'' diye bağırdı Limbani. ''Seni daha yeni buldum, bırakamam, sıkı tutun, aferin.'' MacTaggart yetişmişti, bir an durdular. Peter Limbani'yi MacTaggart'ın sırtına yükledi. Kendisi kayaların ardına saklanırken MacTaggart koşmaya başladı. Peter'ın simbaların geldiklerini duymasına kadar 5 dakika kazanmışlardı. Simbalar heyecanla birbirlerine sesleniyorlar, birbirlerini yüreklendiriyorlardı. Uzaklarda bir işaret tabancasının ışığı diğer simba devriyelerini çağırıyordu. Peter önündeki kayanın üzerine iki el bombası yerleştirdi. Yerlilerin ırmağı geçmelerini bekledi, sonra el bombalarını kayanın üzerinden fırlattı. Silahını alıp ayağa kalktı ve karşı kıyıda birikmeye başlamış gölgelere ateş etti. Bu arada karşıdan da bir makineli tüfek ateşe başlamıştı. El bombaları birbiri ardından patladılar. Irmak kızıla boyanmıştı. Peter dönüp MacTaggart'ın arkasından koştu. Çatışma gürültüsü rüzgarın etkisiyle Kilimbi'ye kadar gelmişti. Devriyenin başında olan başçavuş sesleri duyunca hemen durdu, sesin yönünü saptadı, adamlarını yayarak koşmaya başladı. Hepsi silahlarını biraz daha sıkı kavramışlar, gözlerini ondan ayırmıyorlar, onun bir işaretiyle yere yatmaya ya da koşmaya hazır duruyorlardı. Peter MacTaggart'a yetişti. Yokuş yukarı koşmak iyice yormuştu ikisini de. Yeni gelen kuvvetlerle güçlenen simbalar korkunç çığlıklar atarak geliyorlardı arkalarından. MacTaggart limbaniyi Peter'ın sırtına yerleştirdi. Peter'ın el bombalarını aldı. Simbalar ikiye ayrılmış kuşatma hareketine girişmişlerdi. MacTaggart ilk iki öncünün geçip koşma yolunu kesmelerine ses çıkarmadı. Ana grup önüne gelince bir el bombası fırlatıp ardından bir şarjör boşalttı. Öncüler de dönmüş rastgele ateşe başlamışlardı. Bir kurşun tam döndüğü anda kemerinin kenarını sıyırıp geçti. MacTaggart acıyla homurdanarak yere çöktü ve sık çığlıklar arasında sürünmeye başladı. Simbalar patika üstünde durmuşlar, aralarında bağırışıyorlardı. Sonra bu kez dikkatlerini toplayarak kendisini izlemeye başladılar. İçlerinden pek çoğu ya ölmüş ya da ölmek üzereydiler. Yaralıların çığlıkları geceyi dolduruyordu. MacTaggart yeni bir şarjör taktı silahına, yamacı tırmanmaya başladı. Peter alçak bir tepeye gelmişti. Patika kaya duvarlar arasında dimdik aşağı inip bir dönemeçte kayboluyordu. İki yandaki kayalıklar yüzünden bir arada bulunmak zorunda kalan beş kişilik bir simba grubu kendisine doğru koşmaktaydı. Birbirlerini aynı anda gördüler. Peter silahını kalçası hizasına kaldırdı, ateş ederek adamların üzerlerine doğru koştu tepeden aşağı. İlk simba kurşunu bir kayadan sekerek sol koluna ve oradan da karnına girdi. İkincisi bacağına gömülmüştü. Silahı elinden fırlamış taşlar arasına yuvarlanmıştı. Kurşunların etkisiyle ilk hızı kesilmiş gibiydi. Peter düz kaya duvara yaslandı bir an, doğruldu. Sonra kendisinin ve sırtındaki limbaninin ağırlığının etkisiyle aşağı doğru koşmaya başladı. Giderek hızlanıyordu. Öfkeden gözleri görmez bir halde haykırıyor, küfürler ediyordu. Simbalardan ikisi düşmüştü, üçüncüsü karnını tutmuş diz çöküyordu. Peter bir anda aralarına daldı, sırtındaki yükü bir koçbaşı gibi sallayarak koştu, dönemeci alamayıp çalıların arasına daldı. Birkaç adım sonra ayağı takılmış, yüzüstü kapaklanmıştı, limbani bir yana fırlamıştı, hiç kımıldamadan yatıyordu. Peter az sonra doğruldu, başını geriye atmıştı, gözleri yuvalarından fırlamıştı. Hava güçlükle doluyordu ciğerlerine. ''Kalk!'' diye bağırdı. ''Kalk!'' Limbani gözleri kapalı yatıyordu. Peter iri elleriyle adamın bacağını yakalayıp çekiştirmeye başladı. Başçavuş devriyeyi bir kez daha durdurdu. Çatışma sesleri şimdi patikadan değil, vadinin ilerisinden geliyordu. Tam ağaçlar arasında o yöne ilerleyecekken birden 200 metre kadar önünde yeni silah sesleri duyuldu. Adamları o yana koştular. Peter hiç acı duymuyordu, yalnızca bütün vücudunu kaplayan bir uyuşukluk vardı şimdi. Kanı boşaldıkça kuvvetten düşüyor, en çok ihtiyacı olduğu bir zamanda kendisine ihanet eden vücuduna kızıyordu. Gözlerine kızıl bir perde inmişti, ne yaparsa yapsın bundan kurtulamıyordu. Ama yine de adım adım ilerleyerek limbaniyi çekmeye devam ediyordu. ''Ölme Afrikalı, sakın öleyim deme, limbani, sakın ölme şu anda!'' Bunları içinden söylediğini sanıyordum, aslında avaz avaz bağırmaktaydı. Limbani kendisine gelmişti. Bacağından çekiştiren Peter'a bir şeyler söylüyordu ama Peter onu duymuyordu. Dizleri tutmuyordu artık, hiç gücü kalmamıştı. Giderek yavaşlayan nabzının temposuna uyarak hep aynı şey dolanıyordu beyninde. Ölme, ölme, ölme. Kanı kumları ısıtırken, son nefesini verirken, limbaninin bacağını boş yere çekiştire çekiştire hep aynı şeyi yineliyordu. Askerlerin gölgeleri çevrelerindeydi şimdi. Limbani sürünerek Peter'ın yanına gitti. Başçavuş çallar arasında bir gürültü duymuştu. Adamları kendisini korumak için yayılırken otlar arasına girdi. Limbani Peter'ın bileğinden tutmuş yola çekmeye çalışıyordu. Başçavuş Peter'ın yanında çömeldi. ''Artık bırakabilirsiniz efendim.'' dedi. ''Ölmüş.'' Limbani hala Peter'ın kolunu çekiştiriyordu. ''Ölmüş efendim.'' dedi başçavuş. Garip garip bakıyordu Limbani'ye. Sonra doğrulup adamın parmaklarını açtı.
Özür dilerim. Çok üzgünüm efendim. Korkarım onu burada bırakmak zorundayız.
Başçavuşun şaşkınlıkla açılan gözleri önünde Afrikalı ağlıyordu. Yüzünden aşağı iri ve sessiz gözyaşları dökülmekteydi.
20. ayrımın sonu. Sayfa 309.